Ayrım 29, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 341. Mafya Bülbülü Joe Vallacci'nin itirafları. İçlerinden biri çetenin hiyerarşisini bilen bir üye, ilk olarak yeraltı dünyasının sessizlik kuralını çiğnemiş bulunmaktadır. Vallacci'nin sözleri bize gerekli ayrıntıları vermektedir. Şimdiye kadar bildiklerimizden daha fazla bir anlam kazandırmaktadır. Ortaya çıkan çirkin bir tablodur. Özel suç örgütü hükümeti denen bir örgüt ortaya çıkarılmıştır. Milyarlara varan geliri olan, insan ıstırabına ve ahlak çöküntüsü temeline dayanan bir hükümettir bu. Adalet Bakanı Robert Kennedy. Amerika'da herkes mafyanın adını duymasına, hatta onların kim olduğunu bilmesine rağmen ülke çapında bir suç organizasyonu olduğunu ve söz konusu kriminal yapılanmanın kendisine Cosa Nostra dediğini ancak 1962 yılında öğrenebilecekti. Bunu ise 33 yıllık bir mafya üyesinin yani Joseph yani Joe Vallacci'nin itiraflarına borçluydu. O dönem için Vallacci'nin itirafları sadece mafya için değil, Amerikan toplumu için de oldukça sarsıcı sonuçlar yarattı. Herkes mafya gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı. Aslında ortalama bir mafya askeri olan Vallacci, bildikleri ve gündeme gelme tarzıyla bir anda Amerika'nın en ünlü mafya üyeleri arasına katılacaktı. Dipnot, Vallacci hakkında bir de film çevrildi. Peter Mason, The Vallacci Papers isimli kitabından esinlenerek 1972'de çevrilen filmin yönetmeni Terence Young'dı. Başrollerini Charles Bronson, Lino Ventura, Jill Ireland, Walter Chiari ve Joseph Wiseman paylaşmışlardı. Peki Vallacci yıllardır hizmet ettiği mafyaya yönelik bu açıklamaları neden yapma gereği duymuştu? Bütün bunları duyduğu ani bir pişmanlık ya da vicdan azabı sonrasında mı dile getirme kararı almıştı, yoksa başka bir durum mu olmuştu? Paranoyadan itirafçılığa. Onu bu itirafları yapmaya iten nedenleri anlamak için 22 Haziran 1962 tarihine geri dönmek gerekecekti. O gün Georgia eyaletinin Atlanta şehrinin cezaevi avlusunda 82.811 numaralı uyuşturucu madde satmak suçundan 20 yıla hükümlü 58 yaşındaki tıknaz ve kilolu Joseph Michael Vallacci elindeki demir çubukla bir başka mahkuma saldıracak ve ölümüne yol açacaktı. Bu ilk bakışta her cezaevinde olabilecek normal mahkum kavgalarından biri olarak görülebilirdi. Ancak onu bu davranışa iten nedenler ve sonrasında gelişen olaylar göz önüne alındığında bu hiç de sıradan bir mahkum kavgası sayılamazdı. Üstelik Vallacci hedeflediği kişi olan Joseph yani Joe Beck Di Palermo'yu değil yanlışlıkla Di Palermo'ya benzettiği John Joseph Saup isimli eski bir soyguncuyu öldürmüştü. O esnada o kadar kendini kaybetmişti ki yanlış kişiyi öldürdüğünü götürüldüğü hapishane müdürünün odasında gardiyanlar söylediğinde öğrenecekti. Vallacci sonradan bu mahkumu öldürmekten büyük pişmanlık ve üzüntü duysa da iş işten geçmişti. O halde bu eski uzman katil nasıl olmuştu da böylesi bir hata yapmıştı? Yapmıştı çünkü öldürülmekten korkuyor ve kendisine yaklaşan her kişiye karşı paranoyaya varan bir tedirginlik duyuyordu. O gün de öyle olmuştu. Bir anlık heyecan ve öfke onu şaşırtmaya yetmişti. Sırf bu yüzden akli dengesini yitirme noktasına gelmişti. Nitekim öldürmek istediği ama onun yerine yanlış kişiyi öldürdüğü Joseph Di Palermo'yu mafya babası Vito Genovese'nin görevlendirdiğini düşünüyordu. Öyle ki kısa bir süre önce Joseph Di Palermo ona bir sandviç ikram ettiğinde sandviçi zehirli zannetmiş ve çöpe fırlatmıştı. Dipnot Emine Çaykara dünden bugüne değişen yüzüyle mafya sayfa 87. Kısaca Joe Vallacci bir süredir Cosa Nostra'dan eski dostlarının onu öldürme planları içinde olduğunu düşünmekteydi. Özellikle de bağlı bulunduğu patronu ve bir süre aynı hücreyi paylaştığı Vito Genovese tarafından. Giovallacci'ye göre Genovese onun muhbir olduğunu düşünüyordu. Bu şüpheleri giderek artan Vallacci, bir gün Genovese'nin bir küfe elma içinde bazen çürük elmalar çıkar. O zaman o çürük elmayı diğerlerinden ayırmazsak hepsini çürütecektir şeklindeki sözler sarf etmesi üzerine iyice işkillenecek ve Genovese'ye dönüp, ''Eğer kötü bir şey yaptımsa ispat et, bana zehir getir, onları senin gözlerin önünde yutacağım.'' diyecekti. Genovese ise son derece sakin, ''Kötü bir şey yaptığını da kim söyledi?'' dedi ve onu öpüp yatmaya gitti. Giovallacci bu öpücüğü arkadaşı Ralph'in de onaylamasıyla ölüm öpücüğü olarak algıladı ve iyice tedirgin oldu. Dipnot Peter Mays, Mafya Bülbülü, Vallacci dosyası sayfa 25. Bu olaydan sonra artık iyice tetikteydi. Kimseye sırtını dönmüyor, havalandırmalara çıkmıyor, banyoya gitmiyor, hatta uyku bile uyuyamıyordu. Cezaevi yönetiminden özel bir hücreye kapatılması isteğiyle geri çevrilince artık bütün bunlar onda takıntı derecesinde bir korkuya dönüşecekti. Sonunda sinirleri iyice bozulan Vallacci o panikle böylesi şuursuzca bir harekete kalkışacaktı. Dipnot. O dönem ortaya atılan bir iddiaya göre hakkındaki muhbir iddialarını ve şefi Genovese ile arasını bozacak söylentileri bizzat devlet yaymıştı. Böylelikle hem mafyanın arasına nifak sokulacak hem de potansiyel itirafçı olarak Vallacci'nin konuşması sağlanacaktı. Fakat Vallacci bu iddiayı reddetmişti. Hakkındaki ölüm emri gerçekti ona göre. Üstelik şimdi bir de elektrikli sandalyeyi boylama tehlikesi doğmuştu. Bu durumda onun için tek çıkış yolu kalmıştı. Federal hükümetle işbirliği yapmak ve itiraflarda bulunmak. Ancak Vallacci'yi itiraflara iten sadece hayatını kurtarma endişesi değildi. O intikam da almak istiyordu. Özellikle de Vito Genovese'den. Çünkü haksız yere onu muhbirlikle suçlayıp hakkında ölüm fermanı çıkartmıştı ona göre. Konu önce bölge savcısı Robert Morgenthau'nun önüne gelecek ve Frank Selgavi isimli bir narkotik ajanının himayesinde Atlanta'daki cezaevinden alınıp daha kuzeydeki Westchester County cezaevine nakledilecekti. Vallacci burada cezaevinin revirindeki özel bir bölüme Joseph de Marco takma adıyla yatırılacaktı. Durumdan Adalet Bakanı Robert Kennedy de haberdar olmuş ve bunu mafyaya karşı savaş açmak için bir fırsat kabul ederek gerekli talimatları vermişti. FBI olaya el atıyor. Ancak konu ile birileri daha ilgileniyordu. Üstelik o kadar istekli ilgileniyorlardı ki Adalet Bakanlığı yetkilileri bile bu işe şaşırmışlardı. Bu Federal Araştırma Bürosu yani FBI'dı. Organize suçlar konusunda ipe un sermiş FBI ve başkanı J. Edgar Hoover, başkanın kardeşi Adalet Bakanı olunca birdenbire bu konuya ilgisi artacaktı. Dipnot, ilginçtir o ana kadar New York'ta bu işler için sadece 4 ajan ayıran, o da dolandırıcılara yönelik ama komünist, solcu, aydın, yazar, sendikacı takip etmeye bayılan ve bu yüzden sırf New York'ta 200 ajan istihdam eden FBI bir anda asli görevini hatırlayacaktı. FBI daha önce resmen ulusal çapta böyle bir örgüt yoktur derken başkanı Hoover mafya babalarından at yarışı tüyoları almakla meşguldü. Bunun üzerine en deneyimli ajanlarından James P. Flynn'i görevlendirdiler. Flynn'in kararlı tavrı soruşturmanın seyrini ve hızını değiştirecekti. Vallacci aralarındaki sanki kelime oyun oynar gibi gerçekleşen görüşmeyi şöyle anlatıyordu.
''Joe, bu söz kalabalığını bırakalım artık.'' dedi. ''Adalet Bakanı bu bilgiyi istediği için burada bulunduğumu biliyorsun. Ben bu örgütün adı sanı konusunda konuşmak istiyorum. Nedir bunun adı, mafya mı?''
Vallacci hayır mafya değil dedi. Mafya dışarıdakilerin ona verdiği addır.
Peki İtalya asıllı bir ad mı bu?
Ne demek istiyorsun diyerek Vallacci oynatıyordu Flynn'i.
Biz senin sandığından çok şey biliyoruz. Ben sana adın ilk kelimesini söyleyeyim sen de gerisini tamamla. Koza.
Vallacci bembeyaz kesildi. Bir an hiçbir şey söyleyemedi. Sonra kısık bir sesle Cosa Nostra dedi. Demek biliyordum bunu.
Dipnot Peter Mays, Mafya Bülbülü, Vallacci dosyası sayfa 36. Vallacci Flynn ilişkisi bu görüşmeden sonra daha da gelişecekti. Flynn tam bir insan sarrafıydı ve kişileri yönlendirmeyi iyi biliyordu.
Her görüşmesinde ona ilaçlarını ve çok sevdiği peynir ve sucuklardan getiriyordu. Zamanla aralarında dostça bir iletişim doğdu. Flynn bu sayede Cosa Nostra'nın ülke çapındaki örgütlenmesi, lider ve üyeleri hakkında geniş bilgiler almaya başlamıştı. Onlar konuştukça Cosa Nostra daha bir ete kemiğe bürünüyordu. Özellikle o esnada New York'u yöneten 5 aile hakkında. Ayrıca örgütün iç işleyiş hiyerarşisi, kuralları ve yöntemleri hakkında bir dizi yeni bilgi çıkmıştı ortaya. Tabii burada işin garibi devletin bütün bunları o ana kadar bilmiyor oluşuydu. Bundan sonra Vallahi federal ajanlarla haftada toplam 10-12 saati bulan görüşmeler yapmaya başladı ve itiraflarını daha da derinleştirerek sürdürdü. Bildiği ne varsa anlatıyordu. Tek korkusu anlattıklarının ciddiye alınmaması ve kendisine inanılmamasıydı. Çünkü Vallahi bir gangsterin arada sırada işlediği suçlarından değil, çok organize ve katı kuralları olan dev bir suç topluluğundan söz ediyordu. Bu topluluk ki neredeyse ülkeyi yer altından yönetiyordu. Bu oluşum Vallahi'nin kendi tabiriyle ikinci hükümetti. Klasörler dolusu bilgi. Elbette Vallahi'nin bazı şeyleri uyduruyor veya abartıyor olma ihtimali de olabilirdi. Bunun için söylediklerini başka kaynaklardan ve arşivlerden kontrol etme ihtiyacı duyuyorlar ve her seferinde onun doğruyu söylediği sonucuna varıyorlardı. Vallahi'nin hafızası inanılmazdı. En eski tarihlerdeki bir olayı dahi en ince detayına kadar hatırlıyordu. Bu arada güvenlik endişesiyle Vallahi bu kez bir askeri kışlaya New Jersey'deki Monmouth kışlasına nakledilecekti. Dipnot, Cosa Nostra Vallahi'yi öldürecek kişiye 100 bin dolar ödül vaat etmişti. Burası çok daha rahat ve emniyetliydi. Bütün bir kışı burada geçirdi ve kendisine gösterilen resimlerden mafya üyelerini takma adlarına kadar tarif etti, işledikleri suçları anlattı. Artık açıkça tanıklık etme zamanıydı. Bu amaçla tekrar cezaevi değiştirildi ve Washington'daki Columbia cezaevine nakledildi. Burada ilk kez Arkansas senatörü John McClellan başkanlığındaki bir komisyon tarafından sorguya çekilecekti. Joe Vallahi bundan sonraki hayatı o hapishaneden bu hapishaneye gizlilik içinde dolaşmak ve soruşturma komisyonları önünde ifade vermekle geçti. Onun sayesinde devlet mafyanın kabul törenlerinin ayrıntılarını, Appalachian toplantısına nelerin konuşulduğu, mafya ailelerinin çalışma sahaları, mafya şeflerinin kişisel zaaf ve özellikleri, aydınlanmamış birçok cinayetin kimler tarafından, niçin ve nasıl işlendiği gibi çok önemli bilgilere ulaştı. Dipnot 14 Kasım 1957 tarihli toplantıda ABD üzerindeki en önemli ailelerin onlarca şef veya temsilcisi bir araya gelmişti. Bu toplantı mafya tarihindeki en geniş katılımlı toplantı olarak bilinir. Bu isimle anılması toplantının New York'un biraz uzağındaki Appalachian köyündeki bir çiftlik evini kullanmalarından dolayıdır. FBI'ın haberdar bile olmadığı bu zirve toplantısı için önce Chicago düşünülmüştü. Ancak eski mafya teğmeni Joseph Barbara'nın Appalachian'daki çiftlik evi tercih edildi. Toplantı için yüzlerce kilo biftek ve et siparişi verilmişti. Toplantının gündeminde Albert Anastasia'nın öldürülmesinden sonra ortaya çıkan yeni durumu karara bağlamak, Vito Genovese'nin otoritesini tescil ettirmek, Frank Costello'yu öldürmesinin Cosa Nostra kurallarına uygun olup olmadığını tartışmak, Anastasia'nın öldürülmesinin haklı olduğunu onaylatmak, eski düşmanlıkları bitirmek, üyelik kriterlerinde ortaya çıkan yozlaşmayı nasıl engelleyecek konuşmak ve narkotik büronun operasyonlarına karşı nasıl önlem alacaklarını konuşmak vardı. Böylelikle ve ayrıca köy ortamında şehirdeki kadar göz önünde olmayacaklar ve köy havası alacaklardı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Pahalı siyah arabaların ve tuhaf adamların köye doluşmasından kuşkulanan polis memuru çavuş Edgar D. Croswell onları izledi ve yanına karakoldan aldığı diğer polislerle bir baskın düzenledi. Bundan sonrası komikti. Herkesi korkutan o şişman mafya babaları polis adını duyunca panikle bir anda dört bir yana kaçışmaya başlayacaklardı. En ileri gelen mafya babaları ormanda yakalandı. Etraf atılmış ruhsatsız silahlar ve para tomarlarıyla doluydu. Önce tutuklanan mafya şefleri sonra toplantı yapmanın suç olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldılar. Ancak onların bu 3-5 polisin önünde tavuklar gibi kaçmaları mafya camiasında uzun süre alay konusu olacaktı. Kelli felli babalar madara olmuştu. Vallahi olayı aynı zamanda devletin ve istihbarat kurumlarının bu konuda ne kadar bilgisiz ve yetersiz olduğunu gösterdi. O güne değin devlet basit polisiye işlemler dışında ülkede sanki mafya diye bir olgu yokmuş gibi davranmıştı. Şimdi ilk kez bu gerçeklik tüm ürkütücülüğü ile ifşa ediliyordu. Joe Vallaci olayının bir diğer önemi ise başka itirafçıları da mafya hakkında ifade vermeye cesaretlendirmesiydi. Omerta yasası çiğnenmişti bir kere. Onun ardından başka itirafçılar da çıktı. Ancak hiçbiri Vallaci'nin itirafları kadar sansasyonel sonuçlar doğurmadı. Doğrusu devlet de verdiği sözü tutmuş, onları korumuş. O güne dek muhbir ve itirafçılar fazla yaşamaz ve Cosa Nostra'nın elinden kurtulamaz iken Vallaci bunun böyle olmayabileceğini de göstermişti. Kendi tabiriyle o yaşadığı sürece Vito Genovese'nin utancı daha da artacaktı. O kadar ki ömrü kendini öldürtmek isteyen ve başı zaten beladan kurtulamayan Don Vito Genovese'den uzun olacaktı. Dipnot: Don Vito Genovese'nin en büyük itirafçısı aslında karısı olmuştu. Karısı Anna Genovese tipik ve uysal bir mafya kadını değildi. 1952'de evden kaçtı ve kocası Genovese'den boşanma davası açtı. Gerekçesi kocasının sağlığını bozduğu ve ona yaşamı zehir ettiğiydi. Ancak iş bu kadarla kalsaydı basit bir şiddetli geçimsizlik davası olarak kalabilirdi. Fakat bayan Genovese mahkemede kocasının bir barbar olduğunu söyleyerek hakkında bildiği ne varsa ortaya döküverdi. Vito Genovese'nin kirli işler çevirdiğini, yasal olmayan yollardan para kazandığını anlatıverdi. Ayrıca tefecilik yaptığını, kumarhaneler işlettiği, işçi sendikalarından haraç aldığını, yasa dışı piyango oynattığını, Avrupa kentlerinde gizli kasaları olduğunu tutanaklara geçirtti. Bu itiraflar Cosa Nostra camiasına bomba gibi düştü. Karısını elden kaçırtması bir yana şimdi aleyhte ifadelerini dinliyorlardı. Gene de bayan Genovese'ye dokunmadılar ve bunu Genovese'nin özel hayatı olarak görmeye çalıştılar. Çünkü sadece kocası hakkında konuşuyordu. Ancak bu durum yine de rahatsız ediciydi. Genovese'nin onu öldürtmesini bekliyorlardı. Ancak Genovese bunu yapmadı. Çünkü karısına delice aşıktı. Onun yerine karısını yakından takip ederek göz kulak olması için emanet ettiği Steve Francis'i sorumlu tutarak boynuna zincir geçirtip boğdurtmak suretiyle öldürttü. Genovese karısı kendisini o kadar zor durumda bıraktığı halde bir mafya babasından beklenmeyecek duygusallıkla Atlanta cezaevinde Anna'yı hatırladığı zamanlar ağlardı. Vallaci patronundan 2 yıl sonra 1971 yılında kanserden öldü. Ek: Mafyanın gastronomiye düşkünlüğü. Şimdi biraz da mafya üzerine ağır konulardan çıkıp suç dünyasının sert adamlarına dair ilginç bir noktaya değinelim. Bu konu mafyanın gastronomiye, yani yemek bilimine, yemek kültürüne olan düşkünlüğüdür. Gerçekten de mafya midesine son derece meraklı bir kesimdir ve filmlerde mafya üyelerinin çoğunlukla şişman gösterilmesi veya bazılarının lakaplarının şişko, tombul olması hiç de tesadüfi değildir. Çoğu mafya babası damak zevki fazlasıyla gelişmiştir ve oldukça seçicidirler. Malzemelerin taze ve otantik olmasına ayrıca dikkat ederler. Aralarında bazı yemekler için Sicilya'dan malzemelerini bizzat getirtenleri bile vardır. Öyle her yemeği yemezler, kendilerine göre özel menüleri vardır ve yemek merakları yüzünden ya işlerine ara verirler veya yemekli toplantıları zaten bir iş toplantısına dönüşür. Elbette ki İtalyan Sicilya mutfağı onların özel ilgi alanındadır. Hatta bazıları bizzat iyi aşçı olup yemeklerini kendileri hazırlamaktan zevk alırlar. Kendi adlarıyla anılan özel tarifleri bulunur. Mafya ve yemek deyince ikinci bir özellik ise onların soslara olan aşırı düşkünlükleridir. Özellikle de muhtelif karışımlardan oluşan makarna ve etli yemek soslarına. İri bifteklere bayılırlar ve çoğunun özel kasapları vardır. Etin en leziz yerleri onlara ayrılır. Bir yemeğin en iyi şekilde pişmesi için saatlerce sabırla bekleyebilirler ve büyük bir iştahla keyfini çıkara çıkara yerler. Para, güç, kadın gibi dünyevi zevklerin yanında belki de en haz alarak yaptıkları iş yemek yemektir. Her an öldürülme tehlikesi altındaki bu adamlar yedikleri her yemeğe sanki son yemekleriymişçesine büyük bir törensel hava içinde midelerine indirirler. Genişlemiş işkembelerini tutkulu yeme alışkanlıklarına borçludurlar. Bir babayı mutlu etmenin en kestirme yolu onu mükellef bir sofrada ağırlamaktan geçer. Mafya babaları öyle her lokanta veya restorana da gitmezler. Çoğu zaten aileden biri tarafından işletilen kendi denetimlerindeki lokantalara giderler. Buralara gitme nedenleri sadece güvenlik kaygısı olmayıp en iyi spesiyallerin orada olmasından dolayıdır. Özellikle Amerika'da belli şehirlerdeki İtalyan lokantalarına sıklıkla rastlanması bu geleneğin bir devamı sayılabilir. Bazıları da doğrudan kendi lokantalarını açarlar ve bu yerleri hem iş yerleri olarak hem de ilişkilerini geliştirmekte kullanırlardı. Önemli misafirlerini burada ağırlardı. Bunlardan birisi de ünlü mafya şefi Joe Adonis idi. Joe Adonis aynı zamanda geniş bir partito ilişkisi de tesis etmişti. İşlerini Brooklyn'deki Canal Sokağı'nın karşısında 260-262 numarada 4. caddede açtığı gizli içki satılan bir yerden yürütüyordu. Buraya yeraltı dünyasında Joe'nun İtalyan mutfağı adı verilmişti. Ama burası kısa sürede Borough Hall'daki politikacıların buluşma yeri haline geldi. Bu ünlü politikacıların çoğu da mutfağa iyi yemek yemek ve içki içmek için gittiklerini söylüyorlardı. Dipnot Murat Çulcu, Dünyamızı Saran Mafya, Cilt 2, Sayfa 507. Hemen buna paralel diğer bir alışkanlıkları ise içki, özellikle de şarap meraklarıdır. Sofralarında muhakkak şarap bulunur ve her şarabı içmezler. İçlerinden bazıları neredeyse bir şarap eksperi kadar çok iyi tat alma duygusuna sahiptir. Özel markalara, özel bağların üzümlerinden yapılmış şaraplara ayrıca meraklıdırlar. Bazılarının kendi şarap mahzenleri veya koleksiyonları bulunur. Eski tarihli yıllanmış bir şaraba sahip olmak onlara bir soygundan daha fazla zevk verebilir. Aynı şekilde mafya üyeleri nerede olurlarsa olsunlar yemek düşünür, yemek yaparlar ve onu adeta bir meşgale haline getirirler. Hatta bulundukları yer cezaevi ve kendileri de ölüm tehdidi altında olsalar bile bu huylarından kolay kolay vazgeçmezlerdi. Bunlardan birisi de mafya itirafçısı Joe Vallaci'ydi. Vallaci o kadar güzel yemek pişirirdi ki gardiyanları evlerine götürmek için kendisinden yemek tarifleri alırlardı. En çok sevilen yemeğinin adı Joe'nun spagetti soslu köftesi için özel reçetesiydi. Bütün tariflerinde yardımcı notlar eklemeyi unutmazdı. Söz gelişi kıyma konusunda, ''Bir kilo et alıp kendiniz makineden çekerseniz daha iyi olur. Tazeliğinde aldanmazsınız.'' derdi. Acemi aşçılara da köfte yapmayı dikkatle öğretirdi. Kıyma avuç içinde yuvarlanırken devamlı olarak zeytinyağı koymalıdır ki et ele yapışmasın. Yine herhangi bir iyi öğretmen gibi öğrencilerinin yaratıcı güdülerini bastırmamaya çalışırdı. ''Köfteleri arzu ettiğiniz boyda yapabilirsiniz.'' Dipnot Peter Mays, Mafya Bülbülü, Vallaci Dosyası, Sayfa 54. İyi bir aşçı bulmak, iyi bir soygun yapmak kadar zordur. Ancak mafya üyeleri için en az yemek kadar bir şey daha önemlidir. O da yemeği yapan eller, yani aşçılar. Birçok mafya üyesi kendi lokanta, iş yeri, malikane ve benzeri mekanlarında özel aşçılar tutarlar. Tabii aşçının iyi yemek yapması kadar ağzı sıkı ve güvenilir olması da önemlidir. Elbette ki kötü niyetli ve rakiplerinin adamı bir aşçı onları zehirleyebilir. Onlara en iyi yemekleri hazırlayan aşçılar belki de en keskin nişancı tetikçileri kadar önemlidir. İyi bir aşçı bulduklarında ise oldukça bonkörleşirler. Ayrıca aşçılarının iyi olması onlar için tam anlamıyla bir prestij meselesidir. Chicago'nun hiçbir lokantası Colosimo'nun şef aşçısı Antonio Cesarino ayarında bir aşçıya sahip değildi. Yine hiçbir lokantada bulunmayan upuzun bir şarap listesi vardı. O sırada Chicago Daily News'ta günlük sütunu olan Ben Haight, koca Jim'de bulunan ithal malı peynir çeşitlerinin çokluğuna şaşmaktan kendini alamamıştı.
Dipnot John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı. Eğer kendi özel aşçıları ya da restoranları yoksa en beğendikleri aşçıların çalıştığı lokantalara gitmeyi tercih ederler. Şu yorum onların bu konuda ne kadar ısrarcı davrandıklarını göstermektedir. Cosa Nostra boğazına pek düşkün bir gruptur. Son zamanlarda Manhattan'da bir lokantaya Cosa Nostra üyelerinin çok sık gelmeye başladıkları dikkatimi çekmişti. Bunu sahibine söylediğim zaman adam, beğendikleri yeni bir aşçım var şimdi dedi. Adam emekliye ayrılmıştı. Şimdi buraya girince hepsi gelmeye başladılar. Geçen gece büyük bir ziyafet vardı. Ne gibi yemekler yediklerini merak ediyordum. Hiç sormadan yemekleri getirmemi, sona ermesini istedikleri zaman bana bildireceklerini söylediler. Lokantacı bu yeni müşterilerinden pek memnundu. Diğer kibar müşterileri gibi yediklerini hesaba yazdıracaklarına pırıl pırıl $100'lıklarla ödüyorlardı borçlarını. Dipnot Peter Mays, Mafya Bülbülü Vallahçı Dosyası, sayfa 315. O yüzden aşçılar mafya için önemlidir. Bazen hayal kırıklığına uğrasalar bile. Nitekim yemeklerinden değil ama kendisinden hayal kırıklığına uğradıkları Baba Gambino'nun aşçısı olan Hergele Joe, takma ismine sahip aşçıları Joseph Yanuzzi, yediği bir dayaktan sonra FBI ile birlikte çalışmaya başlayacaktı. Mafya hizmetinde geçen yılları ve mafyanın sevdiği yemek tarifleri üzerine bir de kitabı olan Hergele Joe, onların bu alışkanlıklarını biraz da alaycı bir şekilde şöyle anlatıyor. Gangsterler yemek yemeye bayılırlar. Suç işlemeyi planlarken yerler, suç işlemedikleri zamanda suç işleyene kadar yerler. Ve gangsterler çok seçicidir. Ne sevdiklerini bilirler ve sevdikleri şeyin tamamını yerler. Fazlasını da yerler. Bir dahaki sefere televizyonda bileklerinde kelepçeyle mahkemeye götürülürken gördüğünüz bu adamların göbeklerine bir bakın. Bunlar sıkı oburdurlar. Bu durum tariflerin bazılarındaki ağır kıvamlı sosları açıklamaya yeter. Doyurduğum güruhu bir düşünün. Herhangi bir yemek son yemekleri olabilirdi. Bari iyi olsun diye düşünüyordum. Suç işlemek kazançlı olmayabilir ama iştah açtığı kesin. Dipnot Joseph Yanuzzi, Mafyanın Mutfağından Piştim Pişirdim, sayfa 16. Kısacası mafya üyeleri ama yemek kültüründen ama işlerinin stresinden yemek yemeye bir hayli düşkün görünüyorlardı. Kesin olan bir şey var ki onlar bir yandan düşmanlarının midesini kurşunla doldururken diğer yandan kendi midelerini de leziz yiyeceklerle doldurmayı ihmal etmiyorlardı. 29. ayrımın sonu, sayfa 353.